Ayrım 18.
Sayfa 158. Japonlar da ekonomik refahı ararken aynı şeyi yapmışlardır. Kendi ülkelerinin geleneksel kültürünün değerini unutmuşlardır. Ama bence o peşinden koştukları amaca bir kere ulaşınca, Japonlar durup kendi davranışlarını düşünecek, ormanları yalnız Japonya'da değil, bütün dünyada korumanın ne kadar gerekli ve önemli olduğunu anlayacaklardır. Daha önce de değindiğim gibi pirinç tarımı dünyaya buğday tarımından daha az zarar vermektedir. Ve pirinç tarımına da genellikle sığır hayvancılığı eşlik etmektedir. Japonya'da pirinç çiftçiliği oldukça geç başladığı için bunun yerde orman kültürüyle ve avcı toplayıcı kültürle karışması Japonya'ya özgü bir karışım yaratmıştır. Bugün Japonya'nın amacı bir başka karışım yaratmak olmalıdır. Yeni bir uygarlık, o da Avrupa'nın sunduğu uygarlığı bu yerli orman kültürüyle karıştırmak olmalıdır. NPQ. Gazeteci Ian Bruma, sizin Japon kültürünün köklerine dönme çağrınızı, Japon halkının kandan gelen üstünlüğüne ırkçı bir tutum içinde inanmanın yeni bir ifadesi olarak görüyor. Nazilerin folk, halk inancına benzetiyor. Umehara, ben Japon halkının kanının saflığını ya da ırksal üstünlüğünü hiçbir zaman savunmuş değilim. Her zaman için Japon halkının tarihini ve yapısını çok ırklılık bakış açısından ele almışımdır. Hep Japon kültürüyle ilişkili konulardan söz ederim. Japon kanıyla ilgilenmem. Kısacası ben Yamatoist değilim. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Japon şovenistlerinin ulusal ırkçılığına katılmıyorum. Daha önce de söylediğim gibi Japon kültürünün geleneğini geçmişe doğru izlerken Ainu ve Okinawa halklarının 12 bin yıl önceki Jomon kültürüne varıyorum. Aslında kanın saflığını ileri süren Japon süper milliyetçileri Japon etnolojisi açısından Ainuları hiç dikkate almazlar. Ama ben Japon düşünürleri arasında tek kişi olarak Ainu kültüründen ders almalıyız derim. Yalnız Ainuların değil, Amerika Kızılderililerin, Afrika kabilelerinin, hatta bugün gelişmemiş diye nitelendirilen pek çok halkın bilgeliğinden bir şeyler öğrenmemiz gerektiğine inanırım. Onların kültürlerinin içinde insanoğlunun doğayla barışık olmadan yaşayamayacağı yolunda derin bir bilgelik vardır. Ama modern hayatı ve onun teknolojilerini feda edip ilkel hayata dönmeyi de savunmuyorum. Benim dediğim şudur, biz öyle bir noktaya varıyoruz ki artık insanın doğayla düşman olarak yaşaması mümkün olmayacak. Eski uygarlıklarla ilgili daha çok bilgi edinerek, kendi uygarlığımızı doğayı fethetmek için teknolojiyi kullanan bir uygarlık olmaktan çıkarıp, onu doğayla bir arada var olabilmek için kullanan bir uygarlık haline dönüştürebiliriz. İşte modern Avrupa uygarlığının insan merkezli felsefelerini ırksal üstünlük açısından değil, bu bakış açısından eleştiriyorum. Japonya'nın boş çekirdeği. Shuichi Kato. Japonya'nın başta gelen sosyal eleştirmeni Shuichi Kato, Japon edebiyatının tarihi ve form, stil ve gelenek adlı kitapların yazarıdır. NPQ kendisiyle 1987 Temmuz'unda konuşmuştur. NPQ. ABD ve Japonya ekonomileri belki tarihte birbirine en yakın ekonomiler sayılabilir. Aynı arabaları kullanıyoruz, aynı video cihazlarında film seyrediyoruz, aynı uçaklarla uçuyoruz. Ama zaman ve mekan kavramlarımız birbirinden çok farklı. Kültürlerimiz arasındaki bu farkları nasıl görüyorsunuz? Kato, Amerika'nın zaman kavramı Batı'nın Yahudi-Hristiyan mirasından, özellikle de Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik bölümünden gelmedir. Zaman, başı yani yaratılış ve sonu olan bir yapıdır. İlerleyen bir öyküdür, ona anlamını her şeyden üstün olan Tanrı vermiştir. Düz bir çizgi haline geçmişten geleceğe hiç tekrarlamasız biçimde ilerler. Zaman bildik geçmişten, yeni bilinmeyen anlara doğru gider. Kurtuluş, Exodus bölümünde köleliği geride bırakıp ileriye yeni ve kesin olarak tanımlanmış bir amaca, vaat edilen topraklara gidiş konusunda bir seçim yapılmıştır. O seçim bir kere yapıldı mı tarih oluşmuştur, karar anı bir daha geri gelmeyecektir. Japon geleneğinde zamanın başı ve sonu yoktur. Yalnızca sonsuzluk ve tekrarlar vardır. Zaman şimdiden başlayıp uzanan olaylar dizisidir. Tarihin kesintisiz çizgisi parçalara, dönemlere ayrılmış değildir. Böyle olunca da burada ve şimdinin geçmişe ve geleceğe bağlı olmaksızın kendine özgü bir önemi vardır. Yalnızca içinde bulunduğumuz anla ve sonsuzluğun sisleriyle tanımlanan zaman yapılandırılmaya elverişli değildir. Hiçbir aşkın varlık bir esas öyküyü yazmış olmadığı gibi onu görkemli, kapsamlı bir teoriye dönüştürmüş de değildir. Eskatoloji yani ölümle, yargı günüyle ve yeniden doğuşla ilgili teolojik doktrin hiç yoktur. Tarihin geçmişte vaat edilen topraklara gitmeye karar veren insanlar tarafından yazıldığı biçiminde bir kavram da yoktur. Bir Japon atasözüne göre olayların akışı hiçbir şeyden etkilenmez. Daha başka atasözleri de vardır. Geçmiş geçmiştir, yarın da yarının rüzgarlarını estirir. Mekan kavramı da zamanı algılama konusunda Japonya ile Amerika arasındaki farkları güçlendirmektedir. Amerika'da temel kültürel model bireyciliktir. Amerika pek çok kültürel geçmişten gelme bireylerin geniş ve açık bir kıtada bir ulus oluşturma girişimidir. Bu geniş mekandaki girişim Amerikalıların o saldırgan kişisel üslubunu da başkalarına karşı bu kadar açık olmasını da açıklayabilmektedir. Amerikalıların girişimcilik özelliği aynı zamanda Batı'nın tarih yazma düşüncesinin izlerini de taşır. Çevreye uyum sağlamaktansa Amerikalılar çevreyi değiştirmeye çalışan insanlardır. Japonya'da bireyler diye bir şey yoktur. Grup onları emer, kendi içinde özümser. Grupçuluk diyebileceğimiz temel kültürel model bu eski kalabalık adada içine kapalı köy toplumlarında ortaya çıkmıştır. Grup yalıtılmıştır, dışarıya kapalıdır. İçeridekilere ve dışarıdakilere çok farklı tutum takınılır, açıklıkla çok azdır. Kişisel üslup kapanık ve uyumludur. Birey grupla anlaşmazlığa düştüğünde karar, bireyin uyum sağlaması yolundadır, grubun değişmesi yolunda değildir. Ünlü Japon konsensüsü budur. Bunun bir uzantısı olarak grup da kendini çevreye uyumlu kılar, onu değiştirmeye kalkışmaz. Japonların grupçuluğa somut burada ve şimdi ağırlık vermesi, Batı'nın bireye ve soyuta karmaşık düşünce sistemlerine ağırlık vermesinden öyle farklıdır ki, Japon geleneğinde ütopyacı fikirlerin azlığı da böylelikle bir açıklamaya kavuşabilmektedir. Böyle olunca da grubun somut gerçeğini aşan bir dinsel ya da ideolojik sisteme inanç, Japonya'da pek yaygın değildir. Japonların zaman ve mekan anlayışı sanata kesinlikle yansımış durumdadır. Tek bir an izlenimini yakalamış olan tipik bir 17. yüzyıl haikusu, şimdiki zaman estetiğini açıkça ortaya koymuştur. Hareketsizlik kayalara işliyor, cır cır böceklerinin sesi. Aynı şekilde birbirine çok zayıf bağlarla bağlı olan tek tek anlamlardan oluşan kabuki tiyatrosu da bir anlık duyarlılıklara dayalıdır. Japon müziği bir tek ve sürekli bir müzik biçiminde yapılandırılmış değildir. Ayrı ayrı anlardan, tonlarla sessizlikler arasındaki ilişkilerden doğar. Somut şimdi ve burada ile grupçuluk kavramının nitelikleri Japon dilinde de belli olur. Cümle kuruluşu önce ismi açıklayan kelimeler topluluğuyla başlar, en sonunda da fiille biter. Yani ayrıntılarla başlayıp bir bütün oluşturur. Dipnot, tanımlanan bu cümle yapısı Türkçedekinin tıpkısıdır. Çevirenin notu. Japon düz yazılarının hemen hepsinde küçük sınırlı bölümler vardır. Bunlar yapının tümünü hiç düşünmez havadadır. Gündelik konuşma dilinde kişi zamirleri genellikle söylenmez. Cümlenin öznesi belirtilecek mi yoksa belirtilmeyerek mi konusu konuşanla dinleyenin durumuna bağlıdır. Bu yüzden Japonca belirli somut durumlara erişme açısından sınırlı yeteneğe sahiptir. Dolayısıyla konuşma mesajına yazılı mesajdan daha çok ağırlık verilir. Yazılı metinlerin evrensel geçerliliğine pek güvenilmez. MPQ Japonların eski çağlardan beri gelen dünya görüşü biraz postmodernizme, Batı düşüncesinin son evrimine benziyor. Postmodern üslup da geçmişteki tutarlı yapıdan koptu. Postmodernizm demek yapısallıktan çıkarma demek oluyor. Büyük anlatılardan ya da tarihin kapsamlı yorumlarından uzaklaşılıyor. Postmodern kişi bir merkezden ya da aşkın bir anlamdan yoksun olarak duruyor. Bu bakış açısından Japonların zaman ve mekan kavramı baştan beri postmodern olmuş. Kato Bu tümüyle doğru, ben ithal malı postmodernizmin Japonya'ya girmesine bu yüzden karşıyım. Bunu çok yüzeysel buluyorum. Postmodernizm, Batı modernizminin rasyonel sistemine karşı bir tepkidir. Geçmişle çatışmanın bir biçimidir. Oysa Japonya'daki geçmiş, Batı'daki geçmişe benzemez. Geçmişle çatışma olmayınca da postmodernizm içi boş bir isyana dönüşür. MPQ, Japonların gerçeği görüş ve davranışları düzenleyiş biçimi Batı'da olandan çok farklı. Japon gücünün sırlarının yazarı Karel van Wolferen bu farka kritik faktör diyor. Bununla da evrensel geçerliliği olan ve her duruma uygulanan ilkelerin yokluğunu kastediyor. Bu nedenle de Japonlar karşılıklı bağımlılık içindeki dünyanın kurallarına göre oynayacaklarına hiç güvenilemeyecek bir millettir diyor. Başka kimseler de aynı olguyu sorun olarak değil de Japonya'nın gücü olarak, uzlaşma dehası olarak her koşula bu arada da karşılıklı bağımlılık durumuna uyan harikulade bir esneklik ve pragmatizm olarak görüyorlar. Gerçek hangisi? Kato bunlar aynı madalyonun iki yüzüdür. Japonlar esnektir, uzlaşmaya ve uyum sağlamaya her zaman hazırdır. Bu olumlu yanı. Olumsuz yanına bakarsak ilkesiz olarak hiçbir kesin standarda bağlı olmayarak hareket ederler. Temelde fırsatçıdırlar, değer sistemleri de hele yabancılar söz konusu olduğunda tümüyle görelidir. Pratik açıdan insan bu olumluyu olumsuzdan ayıramaz. Bunlar birbirinden ayrılmaz olgulardır. Kökleri de grupçulukta, yani Japonya'nın upuzun bir tarih boyunca sürdürdüğü yalnızlığından, daha çok tek ırklı köylü hayatından doğan grupçuluktadır. Ayrıca Batı bireyin mutlak değerini vurgularken Japonya'daki Konfüçyüsçü etkiler de kişiler arası ilişkilerin değerini vurgulamaktadır. Gerçeğin bu kadar farklı yönleri söz konusu olduğuna göre kültürel iletişim sorununun çok büyük olmasında Van Wolferen gibi birinin Japonya'yı uluslararası toplumla bağdaşmaz görmesine şaşılacak bir şey yoktur. Ama batılı gözlemcilerin genellikle düşünmediği bir şey daha vardır. Aynı iletişim sorunu Japonya'nın içindeki farklı gruplar arasında da söz konusudur. Japonya'da bile gerçek iletişim kişinin ailesi temas ettiği gruplar ya da gittiği iş yerleri arasındaki sınırlı alanlara sıkışmıştır. Bu sınırlı alanların dışında iletişimde bulunmak reddedilir. Terbiyeli davranmak reddetmenin yollarından biridir. O ünlü Japon terbiyesi aslında çok ileri düzeyde bir psikolojik engeldir. Hiçbir duyguya, hiçbir çatışmaya, hiçbir tartışmaya yer bırakmaz. Çok terbiyeli ama içi boş, amaçsız kelimelerden oluşur. Ses tonu hiçbir şey belli etmez. Buna ancak bir iletişim maskesi denebilir. MPQ. Batı'da tabii hem özel hem de kamu söyleminde pek çok anlaşmazlık, terbiyesizlik, çatışma, tartışma vardır. Bunlar aşırılaşabilir, hatta din savaşları, ideolojik ilkelerin farkından kaynaklanan soğuk savaşlar olabilir. Biz mutlak değerlere inandığımızı iddia eden bireyleriz. Japonya'da gördüğümüz türden uzlaşma, uyum gösterme ve esneklik Batı'da olsa bireylerin üzerine küçük düşme ve yenilgi korkusu sinerdi. Bu davranış ve tutumların kültürel kökleri nelerdir? Batı'da etnik açıdan çeşitli bireyler evrensel geçerliliği olan mutlak değerlere bağlıdır. Tek ırklı Japon toplumunun imparatorla kan bağı vardır. Çok tanrılı Şintocu kökler de tanrılar arasında ya da çelişen fikirler arasındaki çatışmaları yumuşatır. Kato. Ben buna çok tanrılı der miydim bilemiyorum. Ben bunu daha çok mutlak bir otoritenin olmayışı olarak görmeyi tercih ediyorum. Profesör Takeshi Umahara ile diğerlerinin tek tanrıcılığı, Yahudi geleneğinde köklenen tek ve öfkeli tanrı inancını, batıdaki saldırganlığın ve çatışmaların kökü olarak gördüklerini biliyorum. Çok tanrıcılık ise bunun tersine nispeten barışçı sayılmaktadır. Ama tarihsel gerçekler bunu doğrulayamamıştır. Pratik açıdan bazı tek tanrılı milletler, örneğin İsveç ya da İsviçre, hep barışçı olmuştur. Buna karşılık çok tanrılı bazı toplumlar da, örneğin eski Yunan, eski Mısır, eski Roma gibi, bu arada Cengiz Han yönetimindeki çok tanrılı Moğolistan'ı araya katmaya bile gerek yok, son derece saldırgan olmuşlardır. Buradan ortaya dört ihtimal çıkmaktadır. Tek tanrıcı saldırgan, tek tanrıcı barışçı, çok tanrıcı saldırgan ve çok tanrıcı barışçı. Bildiğimiz kadarıyla Japonya'da eski çağlarda pek saldırgan değildi. Ama 5. yüzyılın başından itibaren Nara döneminden önce çok genişledi. 16. yüzyılın sonlarında Hideyoshi döneminde Japonya tekrar hayli saldırgan bir ülke oldu. Sonra da bu yüzyılın başlarındaki Japon saldırganlığını bilmeyen yok. Bu yüzden de ben çok tanrıcılık, tek tanrıcılık ikiliğinin pek fazla bir şey açıklayabildiği kanısında değilim. Barışçı çok tanrıcılığın dikkate alınması gereken bir boyutu daha var. O da Japonya içindeki farklı dinsel inançlara hoşgörü gösterilmesi. Gerçi Shinto tanrıları arasında hoşgörü vardır. Shinto'nun ateş tanrısı diğer tanrıların orman, güneş, çeşitli hayvanlar gibi şeylerle ilgili tanrıların arasını bulmakla görevlidir. Ama 16. yüzyıla ilk defa karşılarına çıkan Hristiyanlığa hoşgörü falan yoktur. 16. ve 17. yüzyılda çok sayıda yabancı ya da Japon Hristiyanın öldürülmesi olayını ampirik açıdan bir din savaşından ayırt etmek güçtür. Demek ki Shinto çok tanrıcılığının çok tanrıyı kabul etmesini barış ve hoşgörü zihniyetiyle özdeşleştirmeye çalışmak saçma olur. Ayrıca Hristiyanlık yalnızca başkalarına hoşgörü göstermeyen mutlak bir tanrı ile ilgili de değildir. Bir de Hristiyanlığın iç fikirleri vardır. Sevgi ve merhamet, bağışlayıcı bir tanrı, bencillik günahı gibi şeyler vardır. Bunlara saldırganlığa ve savaşa yönelten olumsuz değerler demek kolay değildir. MPQ. Evet, çok tanrıcılık Japon usulü pragmatik esnekliğe bağlanıyor, değil mi? Kato. Katılıyorum. Doğayla uyumu vurgulayan Shinto inanç sistemi, Japon zihniyetini yoğurup pragmatik bir hale getirmiş. Önemli olan Shinto'nun bu dünyacı yapısı yeni unsurların inanç sistemine girebilmesini ve girerken de aşkın gerçeği kirletmemesini mümkün kılmıştır. En azından 8. yüzyıldan sonra gelişen devlet Shintoizminde odaktaki tanrı bir imparator kılığındadır ama grubun içindedir, dışında değildir. İslamiyetin ya da Hristiyanların tanrısı gibi aşkın değildir. Güneş tanrıçası Amaterasu her yeni imparatorun ilahi soyu sürdürmek için iletişimde bulunması gereken önemli bir tanrıdır. Ama Amaterasu her şeyi kapsar, dolayısıyla belli ilkeleri yoktur. Hiçbir etik kural getirmez. Sunduğu 10 emir olmadığı gibi hiçbir kanunu da yoktur. Yalnızca gevşek biçimde düzenlenmiş törenler vardır. Kimi animistik, kimi şamanistik, kimi de ataların kültüyle ilgilidir. Dipnot, animistik, zihinsel hatta fiziki varoluşun kaynağını cisim ya da bedenden bağımsız veya en azından ayrı olan bir enerji ya da güçte bulan anlayış. Devlet Şintoizminde Amaterasu yalnızca Japon toplumunun simgesi olan yeni imparatorun tahta çıkmasına izin verir. Ama merkezde bir içerik yok, yalnızca boşluk vardır. Çekirdek boştur ve tabii çekirdek boş olunca da herkes her şeyi yapabilir. MPQ. Böylece tüm doğrular sosyal olarak oluşturulmuş olumlu doğru oluyor. Doğal kanunlarla ilgili tartışmalarda dedikleri gibi. Kato. Çok doğru. Bütün bunların üzerine Budist etkileri koyarsanız Japonya'da Batı'nın biraz saf olduğu, mutlaklıklara ve bireysel farklılıklara fazla saplanıp kaldığı izlenimi olduğunu fark edersiniz. Çünkü Japonya'da bunlar birer hayal gözüyle görülür. MPQ. Doğaya egemen olmak yerine doğaya uyum ruhu da Shinto'nun çok tanrıcı tutumundan çıkan bir başka sonuçtur. Örneğin Profesör Umehara, Hristiyan tek tanrıcılığının doğayı sömürmeyi haklı göstermeye yaradığını iddia etmiştir. Çünkü inancın kendi içinde tahakküm unsuru var demektedir. Shinto çok tanrıcılığı dağları, ırmakları tanrı olarak görürken tek tanrıcı bu gerçeği inkar eder. Bir tek aşkın tanrıya inanır. Böylelikle de doğayı sömürmekte özgür kalır demektedir. Kato, bence Umehara doğanın tahribini Hristiyan tek tanrıcılığı ile karıştırıyor. Oysa olay aslında bilimsel ve sınai devrimlerden, bu devrimlerin insanı evrenin merkezine koymasından kaynaklanıyor. MPQ, Ivan Illich'in dediği gibi doğanın ölümü, doğanın insan tarafından canı istediği gibi kullanılacak ölü maddeye indirgenmesi, 17. yüzyılda bilim devrimiyle ortaya çıkmıştır. Batı'da M.Ö. 400'de yaşayan Anaxagoras'tan 16. yüzyıla kadar organik ve bütünlüklü bir doğa kavramı süre gelmiş, bu kavramın içinde insan da bir parçayı oluşturmuştur. Kato, yalnız o kadar değil, bilimsel ve sınai devrimlere eşlik eden insan merkezli zihniyet ne de olsa tek tanrıcı İslamiyet'e sızmış değildir. MPQ, ama ne olursa olsun Shinto'nun kültürel mirası içinde Japonlar arasında bir ekolojik bilinçlilik yaratan herhangi bir kalıntı var mıdır? Japonya belki Malezya ormanlarını yok etme konusunda bir tür eko haydut olabilir ama kendi ormanlarının %70'i de sapasağlam ayaktadır. Bu ülke ileri sanayi ülkeler arasında 10 enerji etkin olanıdır ve otomobil egzosu konusunda en sıkı kurallar da burada işlemektedir. Kato. Hayır sanmıyorum. Bizim ormanlarımızın çoğu yüksek dağlardadır. Orada kerestecilik yapmak hiç ekonomik değildir. Kereste kaynağı olarak Malezya'da ya da Amazon Vadisi'nde çalışmak çok daha ucuzdur. Ama bizim düzlüklerimiz de herkesin düzlükleri gibi ormansızdır. Örneğin Tokyo'nun 80 kilometre kadar dışındaki Saitama Prefektüründe yeni bir milli park kurulmuştur. Dipnot. Saitama Prefektürü, Japon yerleşimlerinde bir idari bölünüm, bucak, köy ve benzeri. Orası çok küçük bir orman. Almanya'nın kara ormanlarının ufacık bir parçası kadar. Kolay ulaşılabilir yerlerde o kadar az orman kaldı ki oraları turistik yer olarak koruyoruz. Dağlarda ağaç kestiğimizde yerine yenilerini diktiğimiz doğru. Ama Japonya'nın düzlük alanları feci durumda. Deniz de çok kirli. Genelde Japonya'nın sebep olduğu doğa tahribi olağanüstüdür diyebiliriz. Doğayı seviyormuşuz gibi numara yapmamız nasıl mümkün olabilir? Kim seviyormuş? Bugünün Japonya'sında pek az kişi. Bugünün Japonu ağacı sevmez, parayı sever. Ama çevreyi korumak Umehara'nın da benim de üzerinde anlaştığımız bir konu. Kyoto'da yeni yapılacak golf sahasını protesto etmek için ikimiz de imza verdik. Çok güzel bir yer olan Kyoto çevresindeki dağlarla bağlantılıdır. O dağlar Japonya'nın kültürel ve dinsel hayatına çağlardan beri ilham vermiştir. Bu ormanlık dağlar Japonların sanatsal ifadesinin çekirdeğini oluşturur. Şirketin biri de kalkmış oraya golf sahası kurmak istiyor. MPQ, Japonya dünya ile bağdaşabilir mi yoksa dünyaya katılamayacak bir ülke mi? Kato, bence Japonya uluslararasılaşabilir. Zaten her geçen günde bu gerçekleşiyor. Ama uzunca bir süre boyunca kozmopolitan bir yer olamaz. 21. yüzyılın sonundan önce olacak şey değil. Japonya tüm gelişmiş ülkeler arasında en yalıtlık ülke olarak kalacak. Bu yalıtılmışlık kökleri çok derindedir. Ama bu farklılık barışçı ve işbirlikçi olmalıdır ve olabilir de. Bence Japonya tehlikeli olmadığı gibi bir tehdit de değil. Ayrıca onun gelecek için bir model olduğu kanısında da değilim. MPQ, dünyada Almanya'nın birleşmesi konusunda kaygılar olduğu gibi, Japonya'nın birleşmesi konusunda da kaygı duymak için nedenler var mı? Yani Japon milliyetçiliğini ülkenin finansal ve teknolojik gücüyle birleştirmekten söz ediyorum. Kato, umarım yoktur ama son birkaç yıl içinde çok yaygın Japon milliyetçiliği duyguları belirmiştir. Gururdan biraz fazla, şovenizmden biraz az düzeyde, Japon otomobiller iyi olduğu için, tüm Japon malları iyi olduğu için tabii. Mantık böyle. Japonya'nın kültürel köklerini ölmekte olan Batı'nınkinden yüksek göstermek, örneğin Profesör Umehara'nın çok tanrıcılıkla, Shinto'yla ve ormanlarla yaptığını yapmak neo milliyetçi duyguların ekmeğine yağ sürüyor. Tüm Japon üretimleri iyi olduğu için savaş suçları Japonya'nın geçmişindeki baskılar görmezden geliniyor. Geçmişten söz ederken belirsiz sözcükler, ince ifadeler kullanıyoruz. Burada amaç savaş sırasındaki o ağza alınmayacak tutumlarımızı hafife almak. Şu an için Shintaro Ishihara gibilerine rağmen neo milliyetçi duygular herhangi bir siyasal platformda kristalleşmiş değil. Henüz yayılan bir duygu halinde, ondan ileriye gitmiyor. NPQ, gençler arasında bile öyle mi? Kato, gençler arasında moda Asya'dır. Yabancı dil olarak Çin ve Kore dillerine ilgi duyuyorlar. Oysa yakın geçmişe kadar varsa yoksa İngilizceydi. Giderek tatil seyahatlerini Paris'e ve Kaliforniya'ya değil, Burma ve Tayland'a yapıyorlar. Oraları moda oldu. NPQ, bugün Umahara gibi aydınların Japon ve Asya değerlerini batı düşmanı bir havada savunuşuyla, savaş öncesi günlerdeki benzer aydın akımları arasında paralellikler görüyor musunuz? Kato, aslında evet, 1942'de biz Pasifik Savaşı'na girmişken, düşünürlerin ve aydınların katıldığı çok ünlü bir sempozyum düzenlenmişti. Adı da Modern Çağ'ı Yenmek'ti. Modern Çağ sözü elbette ki Avrupa'yı ve Avrupa usullerini simgeliyordu. O sıralarda da iddialar bugünkü postmodern Asya iddiaları gibi bireyci batının yozlaşmış olduğu, yıkılmak üzere olduğu yolundaydı. Bu nedenle dünyanın Asya'dan gelecek yardıma ihtiyacı var deniliyordu. Peki tüm insanlar için yeni model neydi? Japonya tabii. MPQ, Japonya uzun geçmişi olan çoğul toplumlar gibi tarihin yükü altında ezilmiyor. Geçmişle geleceği bağdaştırma konusundaki bu dehanın sırrı nedir? Kato, gruba odaklanan ve aşkın değerleri içermeyen bir dünya görüşü, yeniyi kabul ederken eskiyi atmak gerekmediğini ima ediyor. Geçmişle gelecek arasındaki çatışma, soyut bir gerçek kavramını ve etik kuralları değiştirip, somut durumun gereklerine uydurmakla ilgilidir. Böyle bir soyutlama olmadığı zaman, ilkede hiçbir değişiklik olmaz. Yalnızca sürekli uyumlanma olur ve bu da çatışmasız olur. Japonya bu nedenle Hristiyanlığın ve İslamiyet'in din savaşlarını hiç yaşamamıştır. Çin de yeniyi seçerken eskiyi yıkma eğilimine girmiştir. Japon dünya görüşü bize aynı zamanda yabancı fikir ve yöntemleri çok kurnazca benimseme olanağı vermiştir. Tokugawa dönemindeki Sun Konfüçyüsçülüğünden 20. yüzyıldaki Amerikan seri imalatına kadar bu hep böyle olmuştur. Bu pratik esneklik Japonya'nın bir kültürel kriz geçirmeden modernleşmesinin sırrı olmuştur. Bugün geleceğe yönelik yüksek teknoloji ürünleri üretiyoruz ama hala bir imparatorumuz var.